أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bu dünyaya kendi isteğimizle gelmedik. Aynı şekilde bize sormadan götürecekler. Peki ne işimiz var öyleyse, ya demeye de hakkımız yok. Bu dünyada var kılan sonra yok kılıyor, sonra yeniden yaratacağını söylüyor ve hesaba çekecek. E peki ama iyi de bunlar neden demeye yine hakkımız yok. Çünkü o var kılan öyle murad etmiş. Ama peki ne yapacağız, nedir görevimiz, ne için buradayız, ne yapmamız gerekiyor diye soracaksak bunlara cevap buluyoruz. O bizi var kılan bizim yapacaklarımızı da bize beyan ediyor. İçimizden birini elçi seçiyor ve ona isteklerini öğretiyor. O da bize anlatıyor, haber veriyor. Belki uzatma sözü bir kelimeyle söyle denilse zorlanırız. Yani neden var kılındık, görevimiz nedir? Ama sanki bunu anlatan bütün baştan sona bir ömrü, bir hayatı, bir insanlığı özetleyen, var kılınız sebebini özetleyen kelimeler bulabilirsiniz. Buna kulluk deseniz olabilir. Ya da İslam diyebilirsiniz. İsterseniz iman deyin. İşte böyle kimi kelimeler tüm hayatı, baştan sona hepsini, sınavı, varlığını, nedenini, sonuçlarını, ilan edilmesini, sonra neler olacağını, başını, ortasını anlatır. Başka kelimelerle bunu ifade edebilirsiniz ama tüm zaman ve mekan boyutlarıyla insan anlatır. İşte benim var kılınışımın sebebi de budur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diye madem bu işi bilen, ona sormak istedim. Nedir İslam? Bir de iman kelimesi var benim dilimde. Yıllar önceden beri dilime yerleşmiş, onları konuşuyorum. Annem babam öğretmişler. Hocalarım söylemiş. Kürsülerde duymuşum. Gazete sütunlarına kadar, kitap sayfalarında, takvim yapraklarında, cenazelerden sonra, düğün merasimlerinde, nişanlarda, oturumlarda, ziyaretlerde, ziyafetlerde, çevremdeki insanlar Müslüman ve mümin kelimelerini dillerine alıyorlar. Acabalarım büyüyor, bu konuda gerçek söz nedir, bu işin asıl anlamı nedir, acaba peygamberim bunu hangi anlamda kullanmıştır, İslam nedir diye düşünüyorum ve müracaat ediyorum peygamberime. O da İslam'ın değişik boyutlarıyla tanımını bana farklı sahabelerle iletmiş, öğretmiş, anlatmış meğer. Meğer bizim haberimiz olmadan yaşamışız. Meğer kendi dünyamızı kendimiz kurmuşuz. Bilmeyince de yok zannetmişiz. Heyhat, ne kadar zor. Yani bir adada bir canlının yaşamadığını ispat etmek ne kadar zor değil mi? Tek tek, karış karış, adım adım bütün alanı tarayacaksınız. Ağaç diplerine, otlara, çalılıklara kadar, bir taşın şöyle gölge yaptığı yere kadar her tarafı bir bir didik didik inceleyeceksiniz. Bir canlı izine rastlamamışsanız yok diyeceksiniz. Ama bir canlı var demek ne kadar kolay değil mi? Bir iz ya da bir işaret görüverdiniz mi yetecek? İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz İslam konusunda bir şeyler söylüyor. Onun öyle olmadığını, iman konusunda tanımlar getiriyor. Onun öyle olmadığını demek ne kadar zor. Çünkü bu konuda tek yetkili o zaten. Ama İslam'ın ve imanın ne olduğunu ona soruyoruz. Bir tek tanım getirmiyorsa, başka başka tanımlar bize ulaştırıyorsa hepsini birlikte kabul ediyoruz. E doğru, güzel, öylesi güzelmiş diyoruz. Ya da bu konuda tek söz yerine çok söz olmalı diyoruz. Mesela Cibril hadisi diye bildiğimiz bir hadiste de iman, İslam tanımları var. Veya hatta tümünün birden İslam'ın tanımı olduğunu ayrıca bize aleyhissalatü vesselam öğretiyor. Meğer gelen hani Cebrail'miş de dinimiz İslam'ı öğretmeye gelmiş ya, o dinimiz İslam'ın içinde İslam, ihsan ve iman var, onu yeniden hatırlıyoruz. Bu konuyu öğrenelim için, yani bana ne istersen anlat diye aslında, çünkü ne dedim, nasıl ifade etsem, yani peygamberimize başka bir şey söyleme, benim dediğimi anlat, benim öğrenmek istediğimi öğret demem edepsizlik olur diye değerlendiriyorum. Onun için ben peygamberime gidiyorum. Sahabeye müracaat ediyorum. Allah'ın istediğini bana öğretsin diye peygamberi bana tanıt diyorum. Arkasından da o ne anlatırsa, yani peygambere ben böyle gidilir biliyorum. Değilse ya Resulallah, sen başkasını boş ver. Öyle şu daha lazım, bu daha lazım diye bir şeyler anlatmaya başladın mı, benim öğreneceğime sıra ya gelir ya gelmez. Yani bir malın iki fiyatı olsa mı, kar haddinde durum ne olsa, benim kar piyasam, iş piyasam, para piyasam, ekonomik piyasam, sosyal siyasal piyasam nasıl değerlendirilse ben buna devam edeceğim de, bunun Allah'ın da her şeye rağmen razı olduğu bir modeli, bir kaftanı, bir cepkeni var mı, bir böyle forma giydirme imkanım bulunuyor mu filan diye böyle şeyler sorup başkasına karışma demem galiba yakışık almayacak. Ondan dolayı peygamberime müracaat ediyorum ve sanki diyorum ki ona, ya Resulallah, bana Allah'ın dinini öğret. O da her gün ne anlatırsa, her gün ne öğretirse ben onları dinleye dinleye daha iyi Müslüman oluyorum. Ve böylece yanlış yapma ihtimalim en aza iniyor. Çünkü ona danışıyorum, ona soruyorum, ondan emir alıyorum, ondan mesaj alıyorum. Sonra onun dediklerini hayatıma tatbik etmeye çalışıyorum. Gücüm yettiğince, bu nereden çıktı, kim dedi de yaptın diyen oldu mu? Peygamberime sordum da o dedi. Ama yanlış anlamışsın diyebilirler. Doğru olabilir, bazen yanlış anlayabilirim ama bu yanlış anlamam, eğer inat etmiyorsam, ısrar etmiyorsam benim için bir mazeret olacak ve affımı Allah'tan dileyeceğim. Haydi peygambere dedim ve ilk rastladığım sahabe Amr bin Abese oldu. Ona sordum, hadi peygamberden bir şeyler söyle bana diye. Kenzul Ummal adında bir hadis kitabımız vardı. Birinci cilt 26. sayfayı açabilirsiniz. Hadis numarası 17. Orada okuduğum bir hadisle başlıyorum. Ve bugün aynı kaynaktan, aynı konuyla ilgili değişik hadisler gündeme getireceğiz inşallah. El-İslamu en tüslime kalbek ve yeslimel müslimun min lisanik ve yedik. Hadis böyle başlıyor. Peygamberin şerefli sözü böyle başlıyor. İslam, kalbini teslim etmendir. Kalbini salim kılmandır. Kalbini selamete almandır. Kalbin selamette oluşu, salim oluşu. Herhalde anlayabildiğim kadarıyla niyet bölümüyle bu işe teslimiyettir. Değilse kalbimi çıkardım, paketledim, şöyle çok güzel bir ambalaj yaptım, götürdüm, teslim ettim. Nereye? Ben onu teslim ettikten sonra ben yokum ki zaten. Ama efendim sevdiğime verdim, sevgilime verdim, seveceğime verdim, kadına verdim, erkeğe verdim ben kalbimi. Bu anlama gelmiyor ama kalbimizi, yani düşünce dünyamızı, fikir planında hayatımızı, inancımızı, niyetlerimizi Allah'a teslim edeceğiz. Belki de bir başka kelimeyle daha yakışacak mı? Allah'a irademizi teslim edeceğiz. Ya Rabbi sen ne seçersen bizim için onu seçilmiş kabul etmeni sana arz ediyoruz diyecek ve teslim olacağız. İslam budur. Ama bu benim planımda öyle. Kendi şahsımda, kalbime ait yönüyle, bir de başkalarıyla beraberliğim var ya, o konuyu da birinci cümlenin ikinci bölümü şöyle ayarlıyor. Ve yeslimel müslimun min lisanik ve yedik. Müslümanların senin elinden ve dilinden selamette kalmaları, salim olmaları. Yani Müslümanlar benim elimden ve dilimden nasıl salim olurlar? Ben onlara hiç dokunmazsam, hiçbir şey söylemesem iyi bir Müslüman olur muyum? Hani öyle tanımlar duyduk tarihte, ne Allah'a ne peygambere dayanmayan ama topluma mal edilmiş özel şifreler sanki. Mesela bir adam çok eğitimli, çok terbiyeli, çok ahlaklı, edepli bir adammış. Demişler ki kimden öğrendin sen bu kadar edep ve terbiyeyi? Demiş ki terbiyesizden falan, terbiyesiz edepsiz adam var ya. Aa demişler, ya nasıl olur, edepsizden edep öğrenilir mi? Tabi demiş, onun yaptıklarını yapmadım, bana edepli dediler. Öyle değil ama bakın ki peygamberimiz o Kureyş toplumunun tüm edepsizliğine rağmen onların yapmadığını yaparak, yaptığını yapmayarak edebe ulaştı diyemiyoruz. Hatta o kendisi şöyle beyan etmiyor mu? Edebeni Rabbi fe ahsene tedibi. Rabbim beni edeplendirdi, aman hem de ne kadar güzel edep verdi bana. Öyleyse bir insanın diğer Müslümanlar açısından değerlendirince hayatını, eğer elinden ve dilinden, yani eylemleri, kavilleri ve fiilleriyle, eliyle yaptığı bütün işleri, yani bütün eylemleri, hareketleri ve fiilleri, diliyle söylediği bütün sözleri, yani bütün kavil dünyasıyla, söz dünyasıyla eğer Müslümanları selamete erdiriyor, Kur'an ifadesiyle söylersek Darusselam denilen cennete yöneltiyorsa, işte o adam Müslümandır. Yani o adam İslam'ı ortaya koymuştur. O adamın yaptığına İslam diyoruz. Hem kendi kalbinde hem başkalarıyla beraberliğinde bir teslimiyet söz konusu olacak. Biliyorsunuz her teslimiyette bir teslim eden, bir teslim alan, bir de teslim edilen şey olmalı. Biz Allah'a neyi teslim ediyoruz dersiniz. Yani yaptığımız amelleri güzel bir niyet, yani Allah'ın dediği bir niyetle Allah'a arz ediyorsak, işte bu Allah'ın dediğini yaşamak manasına İslam değil mi? Ya da yapmadığımız şeyleri Allah dedi diye yapmıyorsak, kendimiz şahsında ve başkaları planında Allah'ın iradesine uygun, Allah'ın isteklerine uygun hareket ediyorsak, böyle bir hayatı Allah'a teslim ediyor, arz ediyorsak, o zaman Müslüman olmaz mıyız? Yani irademizi Allah'a teslim ediyoruz anlamına gelecektir. Onun seçtiklerini seçiyoruz. Bunun üzerine soruyorlar Peygamberimize, قِيلَ فَاَيُّ الْاِسْلَامِ اَفْضَلْ Ya Resulallah, peki İslam'ın hangisi daha faziletli? İslam'ı anladık, buymuş. Bunun en güzeli nedir? قَالْ الْاِيمَانُ Dedi ki Peygamberimiz, imandır. Allahu Ekber. Oysa yıllar yılı nice kitaplarda bunun kavgasını görmüşüz. İslam nedir, iman nedir, imanla ilgisi nedir, her İslam mıdır, her iman mıdır, birbirinin yerine kullanılır mı filan diye. Oysa İslam'ın en güzelinin iman olduğunu söylüyor Peygamberimiz burada. Daha sonra o konunun üzerine de dururuz inşallah. Peki dediler ya Resulallah, vemel iman, iman nedir? Aleyhissalatü vesselam şöyle tarif etti. Kale el imanu. En tu'mine billah ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel ba'si ba'del mevt. İşte iman budur. Yani Allah'a iman etmendir. Allah'a imanın güvencesinde yaşamandır. Allah'ı inanç konusu olarak kendi dünyanda, inanç dünyanda tek varlık bilmen, tek Rab bilmen, tek ilah bilmendir. Ama Allah kendi başına değil, melekleri de olduğunu kabul etmen, kitaplar gönderdiğine inanman, elçiler görevlendirildiğini bilmen, bunun güvencesini tanıman, taşıman, yaşaman, bir de bu doğrultuda melekler, kitaplar ve peygamberlerle bildirilen bir din doğrultusunda yeniden diriliş ve hesaba çekileceğimiz konusunda iman taşımaktır. Bunun üzerine konuyu anlayan sahabe soru veriyor kıyla, فَاَيُّ الْاِيمَانِ اَفْضَلِ Peki anladık ya Resulallah, acaba imanın en iyisi, en faziletlisi, en değerlisi ne ola ki acaba? Nedir en iyi iman, en değerli iman acaba ya Resulallah? Kale el hicratu. Demek ki imanın en faziletlisi de hicretmiş. Yani iman nire, hicret nire diye mi düşünüyorduk? Şahsen ben öyleydim bu hadisten önce. Yani hicret bir eylemdir, iman kaynaklı olur tamam ama İmanın en faziletlisi olarak karşımıza çıkan bir eylem. Böyle değerlendirmeyi peygamberim anlatmasa ne bileydim. Hicret, vazgeçebilmek. Hicretin tarifini dinleyeceğiz peygamberimizden. Kıyla ve mel hicra. Peki hicret nedir ey Allah'ın elçisi? Kal aleyhissalatü vesselam diyor ki, El hicratu en tehcura su'e. Kötülüklerden uzaklaşmandır. Kötü dünyadan, yapılabilecek bütün kötülük imkanlarından, kötü fırsatlardan, bana şer olabilecek, benim cennetimin kaybedilmesine, bana cehennemi sağlayacak her türlü imkana ben veda edeceksem, yani onların yerinde, yurdunda, bulunduğu ortamda bulunmayacaksam, onları terk edip bırakıp gidebileceksem, işte o zaman ben hicreti anlamış olacağım. Kötülükten hicret, kötülüğe hicret, kötülüğü bırakıp gitmek. قِيلَ فَاَيُّ الْهِجْرَةِ اَفْضَلِ Peki, hicretin en faziletlisi ya? Yani en güzel hicret nedir o zaman? قَالَ الْجِهَادُ Allahu Ekber. Yani nasıl da birbiriyle bizce ilgisiz de aslında değil mi? Ben hayret ediyorum, bilmem siz de katıldınız mı bana? Hicretin en güzeli cihatmış. Yani biz hicret denilince hatta biraz yani ayıp olmasın sözüm. Hatta hicret denilince cihat edilecek yerden hicret edeceğimizi filan zannederdik. Hani mesela öyle hicreti anlatan günlükler falan vardır, anlatılan bir yerlerde savaş vardır. Oradan bir aile çıkar, kalkar, gider başka yere hicret eder. Yani cihattan ayrılık hicret zannediyorduk. Savaş ortamını bırakıp gitmek hicret zannediyorduk. Oysa kötülükleri bırakıp gitmekmiş hicret, ama o Müslümanlar da eğer bulundukları alanda, bulundukları ortamda, o atmosferde kötü yaşayacaklarına, yani Allah ve Resulünün isteğinin dışında yaşayacaklarına çok ciddi emmareler, işaretler, alametler, nişaneler gördüler de o ortamı onun için terk ediyorlar, ama savaşacak güçleri olmadığı için de bir başka sakin ve salim alana gidiyorlarsa onlara sözüm yok tabi. Ama hicretin en faziletlisi cihattır. Peki cihat ne? Kıyl ve mel cihat. Nedir cihat ey Allah'ın elçisi? Kal, el cihadu en tukatilel küffara idâ lakîtum. Kafirle karşı karşıya geldiğinde mukatele etmen, savaşmandır. Cihadın aslı da budur, esası da budur, ama fe eyyül cihadi efdal, daha faziletlisi vardır tabi. Neymiş o daha faziletlisi? Men ukira cevaduhu ve ukri kademu. Karşı karşıya geldik, savaşı göze aldık, bu cihattır, ama atların ayaklarının biçildiği, kanların döküldüğü cihat en faziletlidir. Peki köfte salonlarının adı oluyormuş diye anlatırlar bize. Tarihte öyle olmuş galiba. Ya da başka somun cihatları, yatak cihatları, ya da başka başka cihatlar, basın cihatları, yayın cihatları falan oluyormuş. Ben onları bilmiyorum. Belki bir bölgede, bir zamanlar birilerinin ortaya koyduğu yeni cihat modelleri böyle tezahür edebilir, birileri onu böyle anlayabilir. Ama benim bu hadisten anladığım cihat, اَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ اِذَا لَقِيْتُمْ, kafirlerle karşı karşıya geldiğinizde mukatele etmeniz, savaşı göze almanız, savaş için ortaya çıkmanızdır. Peki en faziletlisi, مَنْ اُقِرَ جَوَادُهُ وَاُحْرِي قَدَمُ, atların ayaklarının biçildiği ve kanların akıtıldığı savaş. Bütün bunlardan sonra aleyhissalatü vesselamın hayatın böyle İslam, en faziletlisi iman, en faziletlisi hicret, en faziletlisi cihad olarak beyanından başka sümme diye devam ediyor sözüne. Ayrıca bunlar yanında amelani, iki amel daha var. Evet, en faziletli onlar, en güzel onlar, ama bütün faziletler öylece bitti değil. Eftalül amal illa men amile bimisliha, kendisi gibinin dışında en faziletli bir amel, iki amel daha var. Haccetun mebrura ev umra, yani kabul edilmiş bir hac ya da umre var ya, o da elbette faziletli bir ameldir. Çünkü umre ve hac hayatta bir defa, İslam'ın, dolayısıyla imanın, dahası hicretin, bir de cihadın belki özel maket programıdır. Ona dayanarak insanlar diğerlerini daha yakın anlarlar. Kalben teslim olmazlarsa, başkalarıyla İslam'ı paylaşmazlarsa, kendileri ve başkalarını cennete doğru, darusselama, selamete doğru yönlendirmezlerse kavilleri ve fiilleriyle ve bunu Allah'a imanlarından, yani meleklerin getirdiği kitapların mesajı olarak peygamberlerin örneğinde öylece yaşamazlar, değilse bunun hesabını ödeyemeyeceklerini bilirler, ahirette bundan hesaba çekecekleri şuurunda olurlarsa ve böyle bir hac görevinin aslında bulunan ortamdan kişiyi kötü ve kötülüğe çekecek her türlü zaman ve zeminden ayrılıp gitmek, bırakıp gitmek manasına icra edileceğini bilirlerse ve ki cihat mantığıyla kafirin karşısına da aynı şekilde çıkabileceğim derlerse, haccın da tabi böyle bir rükün olduğu elbette anlaşılmış olacaktır. Yine Kenzul Ümmal'da 65. hadis şöyle. İmanın en şereflisi, insanların senden emin olmaları ve insanların seninle imanı tanımalarıdır. İmanın en şereflisi, insanların senden emin olmaları ve insanların seninle imanı tanımalarıdır. İslam'ın en şereflisi, insanların elin ve dilinle selamet bulması, yani insanların eylem ve sözlerinle cennete yönelmeleri, darusselama doğru gitmeleridir. Bir de hicret ki onun en şereflisi, kötülüklerden, yasaklardan hicrettir. Cihadın en şereflisi ise atların ayaklarının biçildiği savaş. Zühdün en şereflisine gelince Allah'ın verdiğiyle kalbin sakin olmasıdır. Zahid olmaya, zühd sahibi olmaya çalışır belki insanlar, ama bunun en güzeli, en şereflisi Allah'ın verdiğiyle kalbin sakin olmasıdır. Allah'tan istenenlerin, Allah'tan istenenlerin en şereflisine gelince dünyada ve ahirette af ve afiyettir. Hatta bir başka müstakil hadis-i şerifte bu konuda aleyhissalatü vesselam diyor ki, Allah'tan dünyada ve ahirette af ve afiyet isteyin, kime bu verilirse artık başka bir ihtiyacı kalmamıştır. Allah'ım bize dünyada ve ahirette af ve afiyet ver. Yine iman ve İslam konusuyla ilgili açıklamalarımıza devam edelim inşallah. Bu tür iman İslam'dır, İslam da imandır diye ikisini beraber zikredince bu konuyla birazcık ilgilenen, daha önce bu konuyu duyan Müslümanların hemen Hucurat Suresi 14. ayeti hatırladıklarını zannediyorum. Tamam, beraber okuyalım. Elbette bu hadisleri söyleyenin de kitabında aynı ayet yazıyor. Ben de sizinle beraber ortak o Kur'an'a inanan birisiyim ve birlikte okuyoruz. Kâletil Arabu amennâ. Çölden gelmiş, badiyeden gelmiş bir Arabi tutmuş iman iddiasında. Peygamberimize diyor ki Allah söyle ona, lem tu'minu velakin kulu eslemna. Siz iman garantisini nereden buldunuz? Öyle değil sizinki. Siz eslemna deyin. İslam'la beraber olduk, tanıştık, teslimiyet etmekten yanayız, teslim olmaktan yanayız. Yani şöyle dış görünüşüyle bakınca biz Müslümanlar safında yer almaktan yanayız. İşte böyle ifade edin. Çünkü وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Henüz daha Allah'ın kabul edeceği seviyede bir iman sizin kalplerinize girmedi ki. Deyin, diyordu Peygamberimize Allah. Yani böylece İman ettim diyene öyle değil, sen henüz İslam ettimden söz et, daha sen oraya varmadın gibi bir ayrımı anlatır Hucurat Suresi. Tamam, zaten Allah ve Resulü imanla İslam'ı ayırıyorlarsa, farklı farklı anlamları aynı anda veya farklı yerde kullanıyorlarsa, bize düşen teslimiyettir. Elbette onun ayırdığını ben de ayıracağım ama 49. sure olan Hucurat Suresinden hemen iki sure sonra 51. Zariyat Suresinde ise فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ diye 35 ve 36. ayetlerde arka arkaya mümin ve müslim kelimeleri birlikte kullanılmış. O zaman söyleyebilir misiniz? Allah böyle ayrı ayrı kullandıysa bunlar farklıdır. Hayır. Olayı birlikte hatırlayalım. Benden sonra siz Zariyat'ı bir daha okuyun tefsirlerden, meallerden. Hani Lut aleyhisselamın kavmini helake görevlendirilen melekler İbrahim Aleyhisselam'a uğramışlardı önce. İşte orada görevlerini söyleyince o ara şöyle bir cümle kullanıyorlar. Biz orada müminlerden kim var kim yoksa hepsini çıkarmaya görevlendirildik. Ama orada Müslüman bir ev bulduk sadece. Müslümanlardan bir ev. Başka kimseyi de bulamadık. Hani onlar müminleri çıkaracaklardı. Buldukları Müslümanmış. Ayrım oldu. Hayır, o Müslümanlar, o müminler işte. O müminler, o Müslümanlar. Zaten Hazreti Lut ve iki kızından başka da kimse yokmuş meğer, onu anlıyoruz. Buna göre iman İslam'ın yerinde, İslam'da imanın yerinde kullanılır ama eğer Allah Hucurat suresinde anlatıldığı gibi özel bir ayrım yapıyorsa ya da özellikle beyan ediyorsa veya aleyhissalatü vesselamın benzer bir uygulamasını görüyoruz. Sahabenin arasında bir adam var. Ondan söz ederlerken ciddi mümin olduğunu haber veriyorlar. Öyle demeyin. Müslüman deyin, yeter o kadar. Yani henüz daha dış görünüşüyle siz onu Müslüman biliyorsunuz, kalbini bilmiyorsunuz. Size özel bir uyarıda bulunayım. Yani o kadar güveneceğiniz, kalbine iman yerleşmiş biri falan farz etmeyin dercesine aleyhissalatü vesselamın bir özel uyarısı var. Böyle durumlar hariç İman ve amel, iman ve İslam aynı anlama birlikte kullanılacaktır. Mesela Kenzul Ummal 59. El imanu vel amel akhawani şerikani fi qaranin la yakbalu Allahu ahadahuma illa bi sahibihima. İman ile amel iki ikiz kardeştir, bir kişi de yer tutmuş. Allah biri olmadan ötekini kabul etmez. Namaz kılmaya iman ediyorsunuz, hiç kılmıyorsunuz. Namaz kılmaya hiç iman etmiyorsunuz, hep kılıyorsunuz. Evinize misafir gelip ona ikram etmeye iman ediyorsunuz, hiç kimseye götürmüyorsunuz. İsteyenleri de kapıdan almıyorsunuz. Ya da hiç iman etmiyorsunuz, Allah dedi diye yapmıyorsunuz ama hep ikram ediyorsunuz. Anladınız mı? Devam edin ya da kocanızın kocanız olduğuna iman ediyorsunuz ama hiç kocanız gibi davranmıyorsunuz. Kocanızın kocanız olmadığına inanıyorsunuz ama kocanız gibi davranacaksınız. Yani nice yanlışlar gözünüzün önüne geldi mi? Hanımınıza öyle davrandığınızı düşünün, ne kadar da garip olmaz mı? Öyleyse imanla amel bir kişinin hayatında, şahsında yer almış iki ikiz kardeş olarak düşünün. Allah biri olmadan diğerini kabul etmiyor. Kenzul Mal 69'da ise Eslemul Müslimin İslamen men selimel müslimun min lisanihi ve yedihi, 64'te Ekmelül Müminin men selimel müslimun min lisanihi ve yedihi denilmektedir. Yani Müslümanların en salimi, Müslümanların en Müslümanı ama müminlerin en mükemmeli elinden ve dininden diğer insanların cennete yönlendirildiği kimsedir. Yani bir insan tarif ediliyor. O insan kendi diliyle, söyledikleriyle ve de yaptıklarıyla dışındaki insanları, Müslümanları cennete doğru sevk ediyorsa, onların cennetlik olması için uğraşıyor, cehennemden kurtulmaları için çaba sarf ediyorsa, işte bu adam Müslimdir ve mümindir. Yani Müslüman ya da mümin olması sadece bir kelime farkıdır. Kenzul Mal 57'de mesela iman şöyle tarif ediliyor. El imanu as-sabru ve samaha. İman dayanıp direnmektir. Bıkıp usanmadan devam edebilmek ve de müsamahakar olabilmek, iyilik yapabilmek, cömert olabilmektir. Şimdi bunlar eylemdi hani, ama eylem iman olmadan, iman eylem olmadan olmaz elbette. Yani ben inandım diyen kişi onu eylem olarak ortaya koymalı. Kişi bir eylem ortaya koyuyorsa bu mutlaka bir imanın gereği olduğu da bilinmelidir. Ondan dolayı iman anlatan ayetler yok, eylem anlatan ayetler olmaz öyle şey. Mesela namaz kılmaya iman edeceksiniz, namaz kılacaksınız. İçki içmemeye iman edecek, içmeyeceksiniz. Komşuyla şöyle, akraba ile böyle, dostlarla böyle, düşmanlarla böyle olmaya iman edecek, işte onları uygulayacaksınız. Her eylem mutlaka o konuda bir imanın gereğidir. Dıştan birbirine ters görünse de. Hatta mesela diyelim ki bir adam inandım dediğinin dışında hareket ediyor. Siz onun o yaptığı, o eylemin, o dışında hareket ettiği konudaki hareketinin, o yaptığı işin imana dair, imana ait olduğunu reddedebilecek misiniz? Yani mesela adam diyelim ki faraza, yani sadece bir örnek olarak sigara içiyor ve konuşunca da aman Allah'ım mangalda kül bırakmamacasına sigaranın zararlarından söz ediyor. Siz onun gerçekten sigaranın zararlarına inanmadığını mı, yoksa söylediğinin dışında farklı bir imanın da olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Yani ben herhalde biraz dolaştırdım, biraz düzgün söyleyemedim, pek konuşmadım, lafını etmediğim bir konu olunca herhalde. Ama ben tekrar edeyim, yani bir adam hem sigara içiyor ve hem de sigara zararlıdır, kötüdür, bırakılmalıdır diyorsa, ben o sözünde samimi olduğuna inanıyorum ama bu inanca rağmen içtiğinden dolayı onda başka bir iman ağzına almadı. Yani telaffuz etmediği, bize duyurmadığı bir başka iman daha var, onu da biliyorum. Mesela bu konudaki imanı şöyle olabilir. Evet zararlı, evet bırakılmalıdır, evet kötü, evet, evet ama her şeye rağmen içilmeye değer diyor. Böyle bir imanı daha var ve bu galip geliyor ve uyguluyor. Mesela Kur'an'la beraber olmak konusunda da Müslümanların böyle bir imanı yok mu? Kur'an okumalıyım, Kur'an'ı öğrenmeliyim, peygamberi tanımalıyım. Hadisleri gündemde tutmalıyım. Ben Allah'ın dinini öğrenmeliyim. Ben bu konuda görevliyim dedikçe ciddi ve samimi, hatta gözlerinden yaş gelerek nice ifadeler duyarsınız ama bu dediklerinin tamamen dışında bir hayat sürüyorsa, o yaşadığı hayata bir başka imanı vardır ağzına almadığı, boğazından aşağıya gönderdiği, kalbine yerleştirdiği, eylem olarak açığa çıkardığı bir başka imanı vardır. Yani mesela tamam ama her şeye rağmen böyle de Müslüman olunur. Ben şimdilik böyle devam edeyim, henüz daha ötekine sıra gelmedi diyebilir belki de o kişi. Kenzul Ümmal'da 87. hadis şöyle. El imanu uryanun ve zinetuhu el hayau ve libasuhu et takva ve maluhu el fak. İman uryandır, çırılçıplak, kendi başına. Haya onun zineti, süsü. Takva onun elbisesi. Fıkıh da onun malıdır. Yani birlikte düşünün, haya ile, takva ile, fıkıhla. Fıkıh sonradan sistematik hale getirilmiş tefsir, hadis, akaid, kelam ve fıkıh gibi bir bilim dalı olarak anlaşılmasın. Çünkü peygamber dönemindeki fıkıh, kişinin yaptığı iş kendine neye mal oluyor? Bunun bilincinde olmak demekti. İşte öyle bir anlayış onun malı, o beraber olmalı onunla. Allah'a karşı gelmekten korkmak ve sakınmak, yolunu Allah'la bulmaya çalışmak, hayatını Allah'a danışıp dediğini dinlemek, takva onun elbisesi, haya da utanma duygusu da onun ziynetidir. Öyle birlikte düşünülmelidir. Kenzul-ü Mal'da 85. sıradaki hadis ise şöyle. İnnar racul la yekunu mu'minen hatta yekuna kalbuhu ma'a lisanihi sevaen ve yekuna lisanuhu ma'a kalbihi sevaen ve la yuhalifu kalbuhu ameleh ve ye'menu caruhu bevaika. Böyle bir mümin tarifi görüyoruz. Ben anladığım kadarıyla Türkçeleştireyim. Bir insan mümin mi olmak istiyor? Ancak kalbi diliyle denk olmalıdır. Dediği kalbinde olmalı. Yine aynı şekilde dili kalbine denk olmalıdır. Kalbindekini söylemeli, söylediğini kalbine yerleştirmiş olmalı. Kalbine yerleştirdiğini ifade etmeli, ifade ettiği kalbine yerleştirdiği olmalıdır. Demek ki sözleriyle kalbinde taşıdığı, ifade ettiğiyle uyguladığı hep aynı olacak. Çünkü bu Müslüman aynı zamanda mümkün değil ki kalbi ameline muhalif olsun. Yani niyeti ayrı, ameli ayrı olsun. Olmaz öyle şey. Kalbi imanla dolu, imanın gereği olarak niyet taşıyandır. Diliyle bunu ifade eden ve kendisi amel olarak ortaya koyandır. Aynı zamanda komşusu onun sıkıntılarından, zulüm ve işkencelerinden de emin olmalıdır. Mümin olmanın bir şartı. Yani böyle bir iman tarifini bilmem daha önce duydunuz mu? Ben tekrar edeyim o yüzden. Ben de ilk defa burada gördüm, burada duydum. Bir insan mümin olacaksa ancak kalbi diliyle denk, dili kalbiyle denk olsun. Ve kalbi ameline, yapıp ettiği işler kalbine muhalif olmasın. Bir de komşusu sıkıntılarından, zulmünden, işkencesinden emin olsun. Bu tür iman tarifleriyle bizden istenen mümin olabilme özelliğini belki daha iyi kavruyoruz. Mesela yine Kenzul Ümmal'da 90. hadis şöyle. Men ahabbe lillah ve ebgada lillah ve a'ta lillah ve mena'a lillah fekad istekmelel iman. Eğer imanınızı güçlendirmek istiyor musunuz? İmanınız mükemmel olsun istiyor musunuz? İmandan yana mısınız? Elbette ama o iman daha güzel olsun, mükemmel bir iman olsun mu sevdasındasınız? Yapacağınız dört iş var. Aslında iki taraflı iki mesele. Bir, men ahabbe lillah, tüm sevgileriniz Allah adına olsun. Sevgi boyutunu Allah belirlesin. Allah'tan kaynaklansın, Allah'tan dolayı olsun. Hep Allah için, hep Allah sebebiyle. Seven Allah için sevecek. Ama buğz eden, sevmeyen, negatif sevginiz o da Allah kaynaklı olsun. Neyi seviyordun? Allah dedi diye değil mi? Peki neyi sevmiyorsun? Allah öyle dedi diye. Hatta neden o model seviyorsun? Allah dedi diye. Neden bu model sevmiyorsun? Allah dedi diye. Ben evimi çok seviyorum. Ben masama bayılıyorum. Ben annemi, ben babamı, ben okulumu, ben çevremi, ben atımı, ben arabamı. Yani pek çok sevdiğiniz vardır. Hatta siz meyveyi, öteki sebzeyi, birisi çorbayı, birisi balı, birisi baklavayı çok sevebilir. Ya da tam tersine aman diye buruşturduğunuz bir yüzle kesinlikle nefret ettiğinizi, beyan ettiğiniz, sevmediğiniz şeyler de vardır. İyi ama bütün bunlar Allah kaynaklı mı? Allah dedi diye mi? Ya neden sevmiyorsunuz ya da neden seviyorsunuz? Hep Allah kaynaklı olursa bir de ve a'ta lillah ve mena'a lillah. Verdiğinizi Allah için veriyorsanız, falana para verdiniz, filana zaman verdiniz, filana sevgi verdiniz, filana imkan verdiniz, filana mal, mülk, eşya verdiniz, yani falana fırsat verdiniz ama bir başka ortamda da bunları engellediniz, vermediniz. Bütün bunlar Allah içinse, Allah kaynaklıysa, Allah'tan dolayıysa, fekad istekmelel iman, siz imanınızı mükemmel kıldınız demektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Ebu Darda'dan naklen, yine Kenzul-ü Mal 69'da yer alıyor. Zirvedeki imanın dört özelliğinden söz ediyor. 1. As-sabru lil-hukum. 2. Er-rıda bil-kader. 3 vel istihlas vel ihlas lit tevekkül ve 4 vel istislam lir rab. 1. Allah nasıl hükmetmişse ona sabır. Dayan ve diren, devam et kul olmaya. O en iyisini bilir ya. Zirvedeki imanın 4 özelliği. 1. Allah nasıl hükmetmişse ona sabır. Es sabru lil hukm. Ya 2. Er rıda bil kader. Allah nasıl takdir buyurmuşsa ona rıza. Hatta çok ciddi tehditler görürsünüz, hadisleri okuyun. Kim ki Allah'ın takdirine rıza göstermezse kendisine başka Rab arasın diyor aleyhissalatü vesselam. Allah korusun. Yani Allah seni nasıl imtihan edeceğine tek yetkili değilse başka Rablar bul o zaman, onlar seni istedikleri gibi imtihan etsinler. Öyle mi? Öyle mi istiyorsunuz? Allah korusun. Yani Allah bizi nasıl isterse öyle imtihan edecektir. Allah'ın istediği gibi imtihanın ötesinde kimsenin başka birini böyle bir yetkiyle imtihan etme yetkisiyle tanıması mümkün değildir. Üçüncüsü, vel ihlasu littevekkül, Allah'ı vekil bilmede samimiyet. Allah'ı vekil bilmede samimiyet. Yani Allah'ı vekil biliyoruz ama vekaletimizi verdiğimiz Allah'la hiç irtibatımız yoksa bu samimi olmayacaktır, değil mi? Öyleyse samimi biçimde içten, öz olarak özümüzü teslim ederek Allah'ı vekil biliyoruz, tevekkül ediyoruz. O zaman imanın, zirvedeki imanın özelliklerinden biri daha kazandık. Bir de vel istislamu lirrab, Allah'ın rububiyetine teslimiyet. Allah hayata program çizendir. Allah dedi diye Allah'tan dolayı. Mesela Rab kelimesinin yapılan işi yaptıran güç, böyle bir etkin, egemen güç olduğunu biliyoruz. Peki acaba siz beni dinlerken, ben size anlatırken Rabbimiz kim ki diye düşünsek neler çıkar? Önce ihtimaller üzerinde duruyorum. Ben sizi kötü konumda örnek vermek istemiyorum. Ben önce kendime örnek vereyim, sen kendin anla. Yani mesela ben neden anlatıyorum? Para kazanmak için. Allah korusun. Ya başka neden olabilir? Şöhret için. Hani daha ileride belki böyle başkalarıyla bir iş falan düşüneceğiz de piyasa ayarlaması, müşteri ayarlaması olabilir ya. İşte ondan dolayı. Allah korusun. Ya da başka ne olabilir? Yani falanla iddiaya girmişimdir. Ya anlatırsın sana şu kadar para, ya anlatamazsın senden bu kadar. İşte sırf onun için de olabilir mi? Bir ihtimal. Ama Allah korusun. Peki ya hanımla kavga etmişsem, arkadaş benim kocamın hoca olduğunun farkını ne zaman yaşayacağım? Değilse bak karışmam ha, beni bulamazsın filan diye öyle bir tehdit savurmuşsa, tabii Allah korusun ve ben ondan dolayı geliyorsam Allah bir daha korusun. Peki ya siz bu yağları çoğaltabilirsiniz. Peki onların hemen hepsinin ötesinde ben Allah kulu, siz Allah kullarına bu Allah'ın dinini anlatmak için, ki inşallah Allah rızasına muvaffak kılsın, öyle anlatıyorsak o zaman Allah'ı Rab kabul ederek anlatıyoruz. İşte buna teslimiyet, zirvedeki imanın 4 özelliği. Her işte bunu bilmek, her işte böyle yapmak. Allah dedi diye, Rabbim Allah'tır diye. Neden o elbiseyle çarşıya çıktın? Rabbin Allah mı? O mu dedi? Peki neden şimdi çıktın? Neden buraya geldin? Neden onu yaptın? Niye onu yapmıyorsun? Neden komşularınla öylesin? Neden oğluna, neden kızına, neden karına, neden kocana böyle davrandın? Hep Allah dedi diye, Allah dedi diye diyebiliyor musun? Tamam, zirvede bir imanın var. O 4 özelliğinden birini taşıyorsun demektir. As-sabru lil-hukum, ar-rıda bil-kader, vel-ihlasu lit-tevekkül, vel-istislamu lir-rab. Bilebildiğim Türkçeleriyle Allah nasıl hükmetmişse ona sabır, Allah nasıl takdir etmişse ona rıza, Allah'ı vekil bilmede samimiyet ve Allah'ın rububiyetine teslimiyet. İşte buraya kadar anlatılan imanın bizim hayatımızdaki önemini Kenzul Ümmal 1780 numaralı hadisten Muaz bin Cebel peygamberimizden naklederek öğreniyoruz. Men kâne âhiru kelâmihi la ilahe illallah dehalel cenne. Yani kimin ki ahir kelamı la ilahe illallah olursa o cennete girer. Çünkü biz iman ehlinin cennete gireceğini biliyoruz. Cennete ancak iman ehli girecek, amel sahibi ise. Ama bu hadis ahir kelamı la ilahe illallah olanlar cennete girecek dediğine göre bir özet sunduğunu zannediyorum ve kendi anladığımı size ileteyim. Bir kontrol olsun kendimiz adına ama sizin için bir bakış açısı kazandırır inşallah. Umre'ye ya da hacca giden kardeşlerim bilir. Yani maalesef ama hiç kimseyi suçlamadan kendi kendimize şöyle kısık sesle dert yanalım. Kâbe ve çevresinde tavaf etmek ile çarşılarda dükkan ve tezgahtarların karşısında tavaf etmek orada birbirine karışıyor bazen. Hatta hacı efendiler biraz utanarak ama az da böyle hani hafife alarak değil aslında yani suçlamayın anlıyorum diye kendileri kendi suçlarını beyan ederek arkadaş çarşı tavafına gidiyorum var mı gelecek diye herkes hazır zaten bu davete hemen birlikte yola koyuluveriyorlar çarşı tavafı. E ne yapsın oğlunun, kızının, eniştesinin, damadının, arkadaşının, komşusunun, ötekinin berikinden hediyeler geldi ya onlara hediye götürmesi gerekiyor. Allah aşkına sen kim dedi diye hacca gidiyordun? Allah dedi diye. Peki Allah nasıl gideceğini, peki Allah nasıl gidileceğini, oradan neler geleceğini veya gidene neler götürüleceğini beyan etmemiş mi? E insanlar ne beklerlerse beklesinler, ne fark eder? Yani ama insanlar bekliyor diye onlara göre bir tavır almanın ne anlamı var? Efendim, tabii ama siz mesela size bir misafir geleceğinde evde hazır yediğiniz yemeği belki bölüyorsunuz bir başka tabağa ve ona ikram edebiliyorsunuz diyor kimi Müslümanlar bana. Evet ama onlar yapamazlarmış efendim. Eğer öyle yaparlarsa biraz da yani bunlar fakru zaruret içinde diye hatta yardım etmeye falan gelen olursa pek kahroluyorlarmış. Onlar zekat alacak cinsten insanlar değillermiş ki evet zaten paraları çok evet biliyorum. Ama yani benim ikram modelimi bilirler mi ayarlayacaklar? Ben nasıl istersem öyle yaparım. İnancıma uygun bir ikram modeliyle insanları karşısına çıkarım. Yani nasıl giyinmem gerektiğine inanıyorsam öyle giyinirim. İnsanlar kabul eder ya da reddederler. Ama eğer inancımdan biri diğerine göre yani bir iki model varsa inancıma uygun. Eğer o modellerden biri Müslümanları üzmeyen bir modelse, onları henüz onların seviyesinde bir imanla onları kahretmeyen bir modelse hatta onu bile seçerim. Neden onları rahatsız edeyim diye. İşte hacca giden Müslümanlar çarşı tavafındalarken ona hediye buna hediye düşünürlerken satıcıyla başlarlar yarım yamalak birkaç kelimelik Arapçayla tartışmaya. Kaç lira? Şu kadar. Dahası biraz daha. Az ikram, biraz daha ikram. Hacı ikram, evet ikram. En son karşıdaki artık kendince bıçak kemiğe dayanmıştır ve der ki ahir kelam şu kadar. Yani bu konuda söylenecek tek ve itiraz edilmez, mutlak kabul edilmesi gerektiğine inandığım söz. Bunun üzerine söz söylenmesine razı değilim. Böyle denildi mi, tamam bitmiştir, başka laf edilmez üzerine. Ahir kelam. İşte bir insanın ahir kelamı, üzerine söz söylemediği, söyletmediği, konuşmadığı, konuşturmadığı, bu ahir kelamdır. Bundan başka söze ihtiyaç yoktur. Ben başka laf istemiyorum dediği eğer la ilahe illallahsa, o doğru cennete gidecektir. Ya Rabbi bize de ahir kelam la ilahe illallah nasip et. Ama öyle değil mi? Yani ben işi sulandıralım, sündürelim, lastik takalım filan edelim diye yapmadım. İnancımı söylemeye çalıştım. Efendim bir adam hayata boyunca kafir kafir kafir yaşadı. Zalim zalim zalim yaşadı. Cani ve hain yaşadı. Tam yani Firavun gibi yaşadı. İki deniz, iki su arasında bir yol, denizde bir yol. Açıldı. Onda yürürken tam sular onu boğacakken dedi ki ahir kelam la ilahe illallah. Ya olmadığını Allah anlatıyor zaten biliyorsunuz. Peki ne ya bu? Peki adam 40 sene kafir yaşadı. 50 sene hain yaşadı. Yani 80 sene müşrik yaşadı ama can boğaza gelince değil. Eyvah dedi pişmanım ya Rabbi yardım et. Ya Rabbi sana döndüm tevbe ettim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Dedi bir gün sonra öldü. 3 saat sonra öldü, 5 gün sonra öldü, 1 sene sonra öldü ama bilmezdi ne zaman öleceğini. Onun ahir kelamı ama ölünceye kadar bozmadı sözünü, verdiği sözü değiştirmedi. Hep la ilahe illallah'ı yaşadı ahir kelam olarak. Başka laf yok, üzerine laf ettirmiyorum. Ben bunu ettim başka laf etmem demişse işte o zaman cennete. Çünkü üzerine laf etmek mi değil mi anlamına geldiğine işaret eden yine Kenzul-ü Mal'dan 146. hadisi okuyayım size. Bugünkü konunun son belgesi olarak Zeyd bin Erkam'dan. Allah kendisinden razı olsun. Ne hoş adamlar. Peygamberin hemen dizinin dibinde, ağzının önünde, hemen önünde arkasında çepeçevre onu kuşatıp yaşamışlar da duyup ettiklerini kendileri cennet hak etmek için bize nakletmişler. Ben öyle anlıyorum. Yani Şimdi ben size bunları haber verirken, siz aman koşun cennete diye değil, öncelikle söylediğim, ben cennete gitmek için yapıyorum. Peki ya sen de dinler misin, cennete gider misin? Vallahi sevinirim sadece. Çünkü sen dinleyince senden de bana sevap gelecek, biliyor musunuz? Ama aynısını sen de düşüneceksin. Gerçekten söyle, senin anlatacağın seviyede dine muhtaç çevrende kimse yok mu? Anlatabildim mi? Tekrar edeyim mi? Senin anlatabileceğin, hani sen bilmezsin ya, öyle zannediyorsun ya, bugüne kadar kimseye anlatmadın ya, kimseye öğretmeye çalışmadın ya, kızının falan yerde, oğlunun filan yerde bilimsel bilmem nice bilgileri kafasına doldurması için nice zemin hazırladığında, vahyin ortamında Allah ve Resulü eşliğinde bir hayat yaşayıp cennete gitmesi konusunda yardımcı olmamıştın ya, ama ciddi ol, Allah için söyle, senin anlatacağın dine muhtaç kimse yok mu dünyada? E gidiver ona, sen de onu anlat biraz. Neyse, ben Zeyd bin Erkam'dan öğrendiğim Kenzul Ummal 1. cilt 146'dan aldığım hadisi size bugünkü konunun son mesajı olarak iletmeye çalışıyorum. İnnallâhe ahide ileyye. Belki siz dinlerken yoruldunuz ama benimki belki değil, ben anlatırken yoruldum. Zor bir konu biraz. Yani kelimeler hassas olmalı, titiz davranmalıyız. Hele bu son bölümde biraz daha sizden rica edeyim. Eğer yorulmuşsanız az daha ciddiye alın. Değilse zaten ciddi dinliyordunuz, biraz daha. İnnallâhe ahide ileyye. Allah'ın benimle bir ahdi var. Allah bana bir ahit verdi. Allah'ın bana bir ahdi var diye başlıyor Peygamberimiz. Allah peygambere ahit vermiş. Allah peygamberle bir anlaşma yapmış. Dikkat kesiliyoruz. İçimizden birisiyle bizim adımıza demektir bu. Kendi seçtiği elçisiyle bir anlaşma yapmış. Elçi gönderiyor, o büyük makam, o Allah, o Rab, o ilahımız ve onunla bir anlaşma yapıyor elçiyle. Diyor ki, en la ye'tiyeni ahadu min ümmeti, Peygamberimiz ifade ediyor. Anlaşmanın konusu şu, ümmetimden kim ki bir la ilahe illallah, la ilahe illallah ile gelirse kıyamette, hesaba, kitaba, yani huzura öyle gelirse, la ilahe illallah'ı getirirse, onu demiş olarak gelirse, ama la yahrutu biha şey'en, ona hiçbir şeyi bulaştırmadan gelirse, onu hiçbir şeyle karıştırmadan gelirse, biraz yani aynı kelime Arapça olduğundan Türkçe kullanınca belki bütün şumulü aklınıza gelecek, la ilahe illallah der ama halt etmeden gelirse, illa vecebet lehul cenne, kesinlikle mutlaka ona cennet vacip olur. Şimdi sahabe bunu duymaya görsün. Hemen hatırlıyorlar. Yani dertleri o ya adamların. Sıkıntıları o ya. Cennet garantilemek istiyorlar. Bütün bir hayat boyu tüm uğraşları o ya zaten. Ama böyle bir özel formül varsa hemen onu uygulayacaklar. Neden kullanmasınlar yani? Allah dedi, peygamber dediyse yapmazlar mı? Yani la ilahe illallah diyen cennete gidecekse madem, bunun bir yolu, bir yordamı oluyorsa madem, onu neden uygulamasınlar? Hemen "Kale ya Resulallah ve mellezî yakrutu bi la ilahe illallah" diye soru veriyorlar. Aman ey Allah'ın elçisi, söyler misin şu la ilahe illallah söyleyince, ama buna rağmen onu karıştıran, bulandıran, bulaştıran, onu bulaşık kirli hale getiren, yani hem adam la ilahe illallah diyecek hem halt etmeyecek diye, o ne o yapmaması gereken şey? Onu söyle bize, öğret bize ya Resulallah diyorlar. O zaman la ilahe illallah'ı anlayalım bir de. La ilahe, ilah yoktur. İllallah, ancak Allah vardır. İlah, kul köle olunacak varlık demektir. Mabud demektir. Tapınılacak tek varlık Allah'tır anlamına gelir tümüyle. Yani kulu kölesi olacağımız tek varlık Allah. Hayatımıza karışmaya yetkili varlık demektir ilah. Allah'tan başka hayatımızın tümüne tam yetki karışacak varlık yok demektir. Allah'tan başka hayatımızın tümüne tek yetki, tam yetki karışacak varlık demektir Allah. Başkasını reddediyoruz demektir la ilahe illallah. Sadece Allah'ı kabul ediyoruz. Sadece o hayatımıza karışır. Sadece ona kul köle oluruz. Sadece onu dinleriz. Ondan başkasını dinlemeyiz. Annemizi o dediyse dinleriz. Dediği kadarıyla dinleriz. Babamızı, kocamızı, oğlumuzu, kızımızı, çevremizi, insanları, amirler veya memurlar konumunda bulunanları ancak Allah'ın dediği kadarıyla dinler. O kadarıyla itaat makamında, yani onlara itaat ederiz. Ama Allah'tan başka bu işe tek yetki ve tam yetkili başka kimseyi, başka hiçbir varlığı tanımayız demektir. Kim ki bunu böylece dediği halde ondan sonra da la yakrutu biha şeyen yaparsa, yani hiçbir şeyi karıştırmazsa, bu sözünü bulandırmazsa, bu imanını karıştırmazsa, karışık Allah'a bırakmazsa, yani halt etmezse, o zaman yani şu argo olarak kullanılan halt diye ısrarla demek istemedim. Yani hadis söyleyen bir ağzın o tür kelimelerle ağzını bulandırması da gerekmeyecek ama yani ben kelime aynen Arapçada da öyle kullanıldığı için başka ifadeye imkanım kalmadığından o kelimeyi kullanarak söylüyorum. Hem de biraz sakındırması, kocundurması açısından güzel olduğunu zannediyorum. İşte sahabe soru veriyor. Peki ne yapmayalım ya Resulallah? Nedir o? Yani kelime-i tevhidi karıştıran, la ilahe illallah'ı bulandıran, bulaştıran nedir? Kal, hırsan aled dünya ve cem'an leha ve men'an leha yekulune kavlel enbiya ve ya'melune amelel cebabira. 4 ya da 5 maddelik bir program. İsterseniz buyurun tekrar edeyim. Ama hep beraber yardımlaşalım ne olur. Müslümanlar bu konuda birbirlerine yardım etsinler. Kendi başımıza beceremedik galiba bugüne kadar. Bunlardan var gibi geliyor bizde. Bende, sende değil, bizde, hepimizde. La ilahe illallah diyen Müslümanların, la ilahe illallah inançlarını karıştıran şeyler bunlar. Hırsan aled dünya. Dünyaya bir hırs. Aman dünya benim olsun. Hepsi benim olsun. Dünyayı kucaklayayım. Onunla bütünleşeyim. Aman dünya. Aman ha dünya ve dünyadakiler, dünyevileşmeler. 5 yıl önceye göre düşünün, siz de dünyevileştiniz. 10 yıl önceye göre düşünün, ama ne kadar da dünyaya bağlandınız? 20 yıl veya yıllar öncesine. Ve cem'an leha, onu topladıkça toplar bu insan. Onu toplamak, yığmak, bir araya getirmek, hep dünyadan bir şeyler biriksin istemek. Ama ve men'an leha, hep kendinde kalsın istemek. Sanki hırsan aled dünyayı iki açıdan değerlendirmiş Peygamberimiz. 1- cem an leha yapmak, 2- men an leha yapmak. Hep benim olsun ama kimsenin olmasın. Hep bana doğru gelsin ama kimseye gitmesin. Yoksa şu kaldırımları sanki kapatırcasına, yolun ortasına kadar sünen tezgahlar, bütün yollar benim kasaya doğru gelsin diye bunun için mi sıralanıyor ki? Yani şimdi aklıma geldi, bilmem, ben pek o kadarını bilmiyorum. Ya da benim dolmuşuma binsin sadece herkes, benim şirketimden alışveriş etsin sadece insanlar, onun için reklamlar, onun için bağırmalar, onun için insanlar, onun için yani dünya benim olsun derdine mi? Hep toplamak ve hep engellemek, kimseye vermeden, infak etmeden, herkesin önünü keserek sadece benim olsun. Bu insanlar, يَقُولُونَ قَوْلَ الْاَنْبِيَا Konuşunca bakın ki peygamberlerin sözünü söylerler. Peygamberler gibi konuşurlar. Peygamberlerin sözcülüğünü ederler sanki. Aman Allah'ım ne kadar da dindardırlar. Ne kadar Müslümanca gibi konuşurlar. Aman efendim ne kadar kitaptan, sünnetten haberleri var olarak konuşurlar ama ve ya'melûne amelel cebâbira. Eyvah ki amelleri cebbarların ameline benzer. Hiç de o konuşan adam yoktur sanki. Bilmem sizin de karşınıza çıktı mı öyle örnekler? Ya da siz de yaşadınız mı aynı yanlışları? Selam veriyorsunuz, ciğerden alıyor sanki, ta kalbinin derinliklerinden, damardan bir selam alıyor. Hal hatır soruyorsunuz, iki büklüm neredeyse takla atacak, arzı hal ediyor, durumunu beyan ediyor, saygılar, sevgiler, hürmetler sunuyor size. Allah diyorsunuz, rengi sararıp soluyor. Peygamber diyorsunuz yerinden hoplayacak hale geliyor. Kur'an ve sünnet diyorsunuz aman Allah'ım ne yapacağını şaşırıyor derken ya bir müşteri geliyor ya bir iş telefonu. Az önceki adam kayboluyor anında. Aman efendim ne kadar da mahir bu insanlar diyesiniz geliyor. Nasıl da beceriyorlar. Birdenbire tamamen o yok olup yeni bir kimlik, yeni bir kişilik çıkıyor karşınıza. Yoksa diyorsunuz yekulune kavlel enbiya. وَيَعْمَلُونَ عَمَلَ الْجَبَابِرَ İşte bu mu ki? Bilemem o kadarını. Namaza davette, çocuklarına namaz tavsiyesinde böyle yapan anne babalar, ama Kur'an ve sünnete dayalı bütün bir hayat programını isteğinde, bütün bir hayat programının isteminde öyle davranmıyorlarsa, aklıma geliveriyor. Ya da Ramazan'da, bayramda, seyranda, düğünde, nişanda, cenazede, benzer ortamlarda, taziyede veya ziyarette Allah peygamberle daha bir canlı baş başa olanlar, yoksa hemen akabinde dünyayı kucaklamaları sevdası bundan mı kaynaklanıyor?
Aklınıza gelsin sizin de. Ben söyleyeyim istersen sizden önce. Hanzale diye sahabenin bir örneği vardı bize bu konuda. Peygamberin yanında onu dinliyor. Cenneti cehennemi gözüyle görür gibi oluyor. Evine gidiyor, hanımıyla oynaşmaya başlıyor bu sefer. Aman diyor, ne yaptım ben? Nedir bu halim? Münafık mıyım ben yoksa? Orada kimdi, burada ne yapıyorum? Gidiyor peygamberimize ama yolda Ebu Bekir Efendim, Ömer Efendim de katılıyorlar. Aynı duygular onları da kapmamış meğer. Diyor ki ya Resulallah, Hanzale münafık oldu. Ne oldu? Ama ya Resulallah, senin yanında böyle, eve gidince böyle. Aleyhissalatü vesselam diyor ki sa'aten ve sa'a. Bazen öyle bazen öyle, ama yani o yüce ruh haliyle melekler gibi sanki cennet cehennemi görürmüşçesine Kur'an atmosferinde insanın bir şeyler düşünmesi hep devam edecek. Öyle değil istediğim. Allah'ın izin verdiği hanımla da oynaşırsınız, çocukla da oynaşırsınız. Allah'ın verdiği sosyal, siyasal, ekonomik dünyada da Allah'ın istediği çerçeve içinde Müslümanca bir hayat sürersiniz. Ama Allah dediği kadar, ölçüyü Allah'tan almak şartıyla. Ben bu hadisi tekrar ediyorum. Baştan sona inşallah bir daha özet sunarım. Allah benimle bir anlaşma yaptı diyor Peygamberimiz. Bu anlaşmaya göre kim ki ümmetimden la ilahe illallah'la gelirse huzura ama ona bir şey karıştırmamış, onu bir şeyle bulandırmamış, bulaştırmamışsa garanti kesinlikle cennet vaciptir ona. Peki ya Resulallah, acaba la ilahe illallah'ı karıştıran ne ola? Nedir bulaştıran, kirli eden? Dedi ki aleyhissalatü vesselam, hırsan aleddünya ve cem'an leha ve men'an leha yekulune kavlel enbiya ve ya'melune amelel cebabira. Dünyaya bir hırs, onu toplamak, onu engellemek, topladıkça yığdıkça yığmak, vermedikçe vermemek hep bende olsun sevdası. Bu insanlar peygamberler gibi konuşur, peygamberlerin konuştukları gibi peygamberlerin sözlerini söylerler ama amelleri cebbarların sözüdür, amelidir. Cebbarlar gibi iş yaparlar, azgınlar ve zalimler. İlk hadisi özetliyorum ve bitiriyorum inşallah. İslam kalbini teslim etmendir. Müslümanlar senin eylemlerin ve sözlerinle cennete yollansınlar. Bunun en faziletlisi imandır. İman Allah'ı kabul etmendir. Melekleri, kitapları, peygamberleriyle yeniden dirilişle birlikte. Bu imanın en faziletlisi de hicrettir. Hicret kötülüklerden, kötü ortamdan, kötülük diyarından bırakıp gitmek, terk etmektir onları. Bunun en faziletlisi cihattır. Cihat kafirlerle karşı karşıya gelince savaşmak, savaşabilmek, savaş göze almaktır. Peki bunun cihadın en faziletlisi mi? O da atların ayaklarının biçildiği ve de kanların döküldüğü cihattır. Demek ki böyle imanın İslam'la, onun hicretle, onun cihatla bir yakın ilişiğini öğrendik. İmanın zirvede, bir imanın dört özelliğinden söz ettik. O da Allah'ın nasıl hükmetmişse işte o hükme öylece sabretmek. Allah nasıl takdir etmişse ona rıza göstermek, Allah'ı vekil bilmede gerçekten cidden bir samimiyet ve de Allah'ın rububiyetine teslimiyettir. Bütün bunlarla öğrendiğimiz iman eğer bizim ahir kelamımız olursa, o zaman bize cennet var. Allah'ım cenneti bize kolaylaştır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.